Ayrım 21, sayfa 275. Sen dedi Meryem'e, burada bekle. Meryem hiç sesini çıkarmadan kanepeye oturdu. Siz ikiniz yukarı. Leyla'nın dirseğini yakaladı, merdivene doğru sürükledi. Ayağında hala işe giderken giydiği ayakkabılar vardı. Çıkarıp terliklerini giymemişti, saatini, hatta ceketini bile çıkarmamıştı. Leyla onun bir saat, hatta dakikalar önceki halini gözünün önüne getirebiliyordu. Odadan odaya koşuyor, kapıları çarpıyor, öfkeden gözü dönmüş, olanlara inanamaz mırıl mırıl sövüyor. Merdivenin başında Leyla ona döndü. Meryem istemedi dedi, onu zorladım, gitmek istemedi. Yumruğun gelişini göremedi. Bir an konuşurken, bir an sonra yerde, dizlerinin ellerinin üzerindeydi. Gözleri yuvarlanından fırlamışçasına açılmış, yüzü kıpkırmızı kesilmiş, soluk almaya çalışıyordu. Sanki bir araba son sürat çarpmıştı ona, iman tahtasıyla göbek deliği arasındaki o hassas bölgeye. Kucağındaki Azize'yi düşürdüğünü, çocuğun avaz avaz ağladığını ayrımsadı. Yeniden soluk almaya çalıştı, ağzından boğuk bir hırıltı çıktı. Dudağının kenarından salya sızıyordu. Sonra bir el saçına yapıştı, sürüklemeye başladı. Azize'nin kaldırıldığını, sandaletlerinin düştüğünü, minik ayaklarının havayı tekmelediğini gördü. Saçlarının kökünden koparıldığını, acıdan gözlerinin yaşardığını hissetti. Meryem'in oda kapısının bir tekmede açıldığını, Azize'nin yatağa doğru uçtuğunu gördü. Sonra Raşit Leyla'nın saçını bıraktı, ayakkabısının burnunu onun sol kalçasına gömdü. Leyla acıyla böğürürken kapının çarpılarak kapandığını duydu. Kilitte dönen anahtar şıkındırdadı. Azize hala ağlıyordu. Leyla yerde iki büklüm yatıyor, soluk almaya çalışıyordu. Ellerinin üzerinde doğruldu, Azize'nin yattığı yatağa doğru süründü, kızına uzandı. Aşağıda dayak başladı. Kulağına gelenler bildik yöntemli bir uygulama sırasında çıkan tek düze seslerdi. Sövüp sayma yok, çığlık yok, yalvarma yok, şaşkın, kesik iniltiler yok. Yalnızca sistemli bir dövme ve dövme işlemi, ete defalarca inen sert bir şeyin tonk tonkları, duvara güm diye çarpan bir şey, biri, yırtılan kumaş. Zaman zaman Leyla koşan ayak sesleri, sessiz bir kovalamacı duyuyordu, devrilen eşyalar, kırılan cam, sonra yine o boğuk tonklama. Azize'yi kollarının arasına aldı, elbisesinin ön kısmına bir ılıklık yayılınca çocuğun mesanesini boşaldığını anladı. Aşağıdaki koşma, kovalama nihayet kesilmişti. Şimdi tahta bir tokacın bir ete üst üste defalarca inerken çıkardığı sesi andıran bir ses geliyordu. Leyla gürültü kesilinceye kadar Azize'yi salladı. Sonra sokak kapısının gıcırdayak açıldığını, kırılırcasına kapandığını duyunca kızı yere bıraktı, camdan dışarıya baktı. Raşit ensesinden yakaladığı Meryem'i bahçede sürüklüyordu. Meryem yalın ayaktı, iki büklümdü. Adamın ellerinde kan vardı, Meryem'in de yüzünde, saçında, boynunda ve sırtında. Gömleğinin ön kısmı boydan boya yırtılmıştı. ''Çok üzgünüm Meryem, özür dilerim.'' diye haykırdı Leyla cama. Adamın Meryem'i alet kulübesine iteklediğini gördü. Kendisi de girdi. Çıktığında elinde bir çekiçle bir deste ince uzun tahta parçası vardı. Kulübenin iki kanatlı kapısını çekti, cebinden bir anahtar çıkardı, asma kilidi vurdu. Kapıyı denedi, sonra kulübenin arkasına dolandı, bir merdivenle geri döndü. Birkaç dakika sonra yüzü Leyla'nın penceresindeydi, ağzının bir köşesinde bir tutam çivi. Saçları darmadağınık, alnında orak biçimde bir kan lekesi. Onun görünce Azize bir çığlık attı, yüzünü Leyla'nın koltuk altına gömdü. Raşit tahtaları pencereye çakmaya koyuldu. Karanlık mutfaktı, zifiri, nüfuz edilemez, katmansız, dokusuz. Raşit tahtaların arasındaki yarıkları bir şeyle doldurmuş, kapının önüne de geniş, kalın bir şey koymuştu ki altından ışık sızmasın. Anahtar deliğine bile bir şey sokulmuştu. Leyla zamanın geçişini gözleriyle izleyemeyeceğini anlayınca kulaklarını, sağlam kulağını kullandı. Ezan sesi ve horoz ötüşleri sabaha işaretti. Alt kattan, mutfaktan gelen tabak çanak şangırtısı, çalan radyo akşam demekti. İlk gün karanlıkta sürünerek el yordamıyla birbirlerini buldular. Leyla Azize'nin ağladığını, emeklediğini göremiyordu. Mamma diye mızıldandı Azize, mamma, yakında. Leyla kızını öptü, alnını hedeflemiş, onun yerine başının tepesini bulmuştu. Yakında süt içeceğiz, azıcık sabırlı ol yeter. Anneciğinin hatırına uslu, sabırlı bir kız ol, o da sana mama bulsun. Leyla ona birkaç şarkı söyledi. Ezan ikinci kez yankılandı. Raşit onlara yine yiyecek bir şey, daha da kötüsü su vermedi. O gün tepelerine kalın, boğucu bir sıcak çöktü. O da bir düdüklü tencereye dönüştü. Leyla kuru dilini dudaklarından geçiriyor, bahçedeki kuyuyu, soğuk, taze suyu düşünüyordu. Azize sürekli ağlıyordu. Leyla eliyle onun yanaklarını silip de elinin ıslanmadığını ayrımsayınca paniğe kapıldı. Azize'yi soydu, yelpazeyle yiyecek bir şey arandı. Bulamayınca da üflemeye başladı. Ta ki nefesi tükenip başı dönünceye kadar. O gün defalarca duvarları yumrukladı, kalan enerjisini de komşulardan biri duyar umuduyla haykırarak imdat isteyerek harcadı. Ama kimse gelmedi. Tiz çığlıkları Azize'yi korkuttu. Kız cılız kurbağa bıraklamasını andıran bir sesle yeniden ağlamaya başladı. Leyla kendini yere bıraktı. Büyük bir suçlulukla Meryem'i düşündü. Kan revan içinde bu sıcakta küçücük kulübeye hapsolmuş olan kadını. Bir ara içi geçti. Vücudu sıcaktan alev alev yanıyordu. Rüyasında Azize ile birlikte Tarık'a rastladıklarını gördü. Kalabalık bir caddede yolun karşı tarafındaydı. Bir terzinin tentesinin altında. Yere oturmuş bir sandıktan aldığı incirleri yiyordu. "Bu senin baban," dedi Leyla. "Şuradaki adamı görüyor musun? O senin gerçek baban." Tarık seslendi ama sokaktaki gürültü evin sesini boğdu. Tarık onu duymadı. Evin üstünde uçuşan roketlerin ıslığına uyandı. Bir yerlerde göremediği gökyüzü patlamalarla makineli tüfeklerin uzun delicesine takırtısıyla deliniyordu. Leyla gözlerini kapadı. Sonra Raşit'in koridoru döven güçlü ayak seslerini uyandı. Sürünerek kapıya gitti, avuçlarıyla vurdu. "Yalnızca tek bir bardak Raşit, benim için değil, kızım için. Kanı ellerine bulaşsın istemezsin değil mi?" Adam yürüyüp geçti. Leyla yalvarmaya başladı. Bağışlanmak için yakardı, sözler verdi, lanet okudu. Raşit'in kapısı kapandı, radyo açıldı. Müezzin üçüncü kez ezan okudu. Sıcak yeniden bastırdı. Azize daha da güçsüz, halsizdi şimdi. Ağlamayı kesmişti, hiç kıpırdamıyordu. Leyla kulağını onun ağzına yapıştırdı. Soluklarının hafif hışırtısını duyamama korkusuyla ödü koparak dinledi. Bu kadarcık bir hareket bile başının fırıl fırıl dönmesine yetmişti. Dalıp gitti, anımsayamadığı rüyalar gördü. Uyanınca Azize'yi kontrol etti. Dudaklarına, boynunda belli belirsiz atan nabza dokundu. Burada ölüp gideceklerdi. Leyla artık bundan emindi. Ama onu asıl dehşete düşüren şey kızından daha genç ve daha narin olan Azize'den sonraya kalma olasılığıydı. Azize daha ne kadar dayanabilirdi? Azize bu sıcakta can verecek, Leyla da onun katılaşan küçük bedeninin yanında yatmak, kendi ölümünü beklemek zorunda kalacaktı. Bir kez daha dalıp gitti, uyandı, uyudu, uykuyla uyanıklık arasındaki çizgi bulandı. Bu kez onu uyandıran ezan ya da horozlar değil, sürüklenen ağır bir şeyin sesiydi. Bir çıngırtı duydu. Ansızın odaya ışık doldu. Gözleri acı çığlıklar attı. Leyla başını kaldırdı, irkildi, eliyle gözlerini perdeledi. Parmaklarının arasından üçgen bir ışıkta duran iri, bulanık karaltıyı gördü. Silüet kıpırdadı. Şimdi yanına çömelen, ona doğru eğilen bir kütle, kulağına fısıldayan bir ses vardı. "Bunu bir daha denemeye kalkarsan seni bulurum. Peygamber üzerine yemin ederim ki ne yapar eder seni bulurum. Bulduğum zaman da bu kahrolasıcı ülkede beni yapacağım şeyden sorumlu tutacak tek bir mahkeme çıkmaz. Önce Meryem'i, sonra onu, en sonda seni. Sana izlettiririm. Beni anlıyor musun? Önce seyrettiririm sana." Doğruldu, odadan çıktı. Ama çıkmadan önce böğrüne, Leyla'ya günlerce kan işitecek bir tekme yapıştırmayı ihmal etmedi. 2,5 yıl sonra 27 Eylül sabahı Meryem büyük bir gürültüye uyandı. Bağırışlar, ıslıklar, çatapatlar ve müzik. Oturma odasına koştu. Leyla'yı çoktan gelmiş, omuzlarını aldığı Azize ile birlikte pencereden bakarken buldu. Kız döndü, gülümsedi. "Taliban burada," dedi. Meryem Taliban'ın adını ilk 2 yıl önce 1994 Ekim'de duymuştu. Raşit, Kandahar'daki savaş lordlarını alaşağı ettikleri ve kente aldıkları haberini getirdiğinde. Aileleri Sovyet Savaşı sırasında Pakistan'a kaçan genç peştun erkeklerden oluşan bir gerilla gücü demişti adam. Çoğu Pakistan sınırındaki sığınma kamplarında yetişmiş, hatta kimileri orada doğmuş. Pakistan medreselerinde Mollalar tarafından şeriat eğitimi almıştı. Liderleri Molla Ömer adında gizemli, okuma yazma bilmeyen tek gözlü bir münzeviydi. Raşid'in hafif alaylı eklediğine göre kendini Amirül Mümin dedirtiyordu. Müminlerin, inananların önderi. Bu çocukların rişası, kökleri olmadığı doğru diye sürdürdü sözünü. Ne Meryem'e ne de Leyla'ya hitap ediyordu. Başarısız kaçma girişimden beri 2,5 yıldır Meryem onun Leyla'yı da kendisiyle aynı kefeye koyduğunu farkındaydı. Onun güvenini kesinlikle hak etmeyen, aşağılanmaya, adamdan sayılmamaya layık iki alçak. Raşit konuştuğunda Meryem onun kendi sesiyle sohbet ettiği duygusuna kapılıyordu. Ya da odadaki görünmeyen, ama iki kadının aksine fikir beyan edilmeye değen birine seslendiği duygusunu. "Geçmişleri olmayabilir," dedi Raşit, sigarasının dumanını tavana doğru üflerken. "Dünya hakkında ya da bu ülkenin tarihi hakkında hiçbir şey bilmiyor olabilirler." "Tamam. Onlarla kıyaslandığında bizim Meryem üniversite profesörü sayılır. Hah, Doğru söylüyorum ama etrafınıza bir bakın. Ne görüyorsunuz? Yozlaşmış, aşk özlü, haris, tepeden tırnağa silahlı, eroin zengini, birbirine cihat açan ve aradaki herkesi, önüne geleni öldüren mücahit komutanlar. Aynen bunu işte. Taliban hiç olmazsa saf bozulmamış. En azından tertemiz Müslüman çocuklar. Gelir gelmez burayı bir güzel temizleyecekler vallahi. Barış ve düzen getirecekler. Süt almaya çıkan insanlar vurulup öldürülmeyecek. Roketler susacak. Bir düşünsenize. Taliban 2 yıldır adım adım Kabil'e yaklaşıyor. Şehirleri mücahitlerin elinden alıyor. Yerleştiği yerdeki Hizip savaşlarına son veriyordu. Hazara komutan Abdül Ali Mezari'yi yakalayıp kurşuna dizmişti. Aylardır üstlendikleri yerden, yani Kabil'in güneyindeki dış mahallelerden kenti ateşe tutuyor. Ahmet Şah Mesut da birbirlerine roket yağdırıyorlardı. 1996 Eylül'ünün başlarında Celalabad ve Sarobi kentlerinde zapt ettiler. Taliban'da mücahitlerin asla sahip olamadığı bir şey var, dedi Raşit. Birlik. Hoş geldiler, sefa geldiler, diye ekledi. Başkalarını bilmem ama ben onları gül yapraklarıyla karşılayacağım. O gün dışarıya çıktılar, dördü birlikte. Raşit, yeni dünyalarını, yeni önderlerini selamlamaları için onları bir otobüsten indirip ötekiye bindirdi. Yerle bir olmuş, harap mahallelerde Meryem, yıkıntıların altından çıkıp sokaklara akan insanlar gördü. Dişsiz, buruşuk ağzıyla devamlı gülümseyen, yaşlı bir kadın, yoldan geçenlerin üzerine avuç avuç pirinç serpiyordu. Salt iskeleti kalmış bir binanın yanında kucaklaşan iki erkek, gökyüzünde oğlan çocukların damlardan fırlattığı fişeklerin, çatapatların bunlaması, tıslaması, patırtısı. Kaset çalarlardan yayılan ulusal marş, hiç susmayan araba kornalarıyla yarışıyor. Bak Meyem, Azize, Meyvant Caddesi'ne doğru koşan bir takım oğlanları gösteriyordu. Sıkılı yumruklarıyla havayı dövüyor, iplere bağladıkları pasta teneke kutularını sürüklüyorlardı, peşleri sıra. Mesut da Rabbani'nin Kabil'den çekildiğini haykırıyorlardı. Dört bir yandan tekbirler yükselmekteydi. Allahu Ekber. Meryem, Meyvant Caddesi'ndeki bir pencereden sarkan çarşafa baktı. Üzerine kocaman siyah harflerle şöyle yazılmıştı. Zenda Baat Taliban. Çok yaşa Taliban. Sokaklarda yürürlerken Meryem'in gözünü aynı dileği tekrarlayan başka yazılar da çarptı. Camlara boyanmış, kapılara çivilenmişti, araba antenlerinde çırpınıyordu. Meryem, ilk Taliban'ını da aynı günün ilerleyen saatlerinde gördü. Raşit, Leyla ve Azize ile birlikte girdikleri Peştunistan meydanında büyük bir kalabalık toplanmıştı alana. İtişiyor, daha iyi görebilmek için boyunlarını uzatıyorlardı. Alanın ortasındaki mavi çeşmenin etrafını saranlar, kuru yatağına doluşanlar da vardı. Alanın ucunu görmeye çalışıyorlardı, eski Hayber lokantasının bulunduğu kısmı. Raşit cüssesini kullanarak kalabalığı yardı, onları birinin mikrofondan konuştuğu noktaya götürdü. Azize görünce bir çığlık atıp yüzünü Meryem'in burkasına gömdü. Mikrofondaki ses ince uzun, sakallı bir delikanlıya aitti. Başına siyah bir türban dolamıştı. Seyyar, derme çatma bir yükseltinin üzerindeydi. Boştaki elinde bir roket atar tutuyordu. Yanında trafik lambasına bağlanmış uygarlığın ucunda sallanan iki kanlı ceset vardı. Giysileri paramparça, şişmiş yüzleri morumsu mavi. Onu tanıyorum, dedi Meryem, soldakini. Meryem'in önünde duran genç kadın döndü. Necibullah olduğunu söyledi. Öteki adamsa kardeşiydi. Meryem, Necibullah'ın Sovyet yıllarında ilan tahtalarından, vitrin camlarından gülümseyen tombul, bıyıklı yüzünü anımsadı. Daha sonra Taliban'ın Necibullah'ı sığındığı yerden Darülaman Sarayı yakınındaki Birleşmiş Milletler Karargahı'ndan yaka paça çıkardığını öğrenecekti. Ona saatlerce işkence yaptıklarını, ayaklarını bir kamyona bağlayıp cansız bedenini sokaklarda sürdüklerini, çok, pek çok Müslümanı öldürdü, diye haykırıyordu genç Taliban elindeki mikrofona. Önce Peştun aksanlı Farsça konuşuyordu, sonra Peştunca'ya döndü. Sözcüklerini vurgulamak istercesine elindeki silahla cesetleri dürtmekteydi. İşlediği suçları bilmeyen yok, bir komünist ve bir kafirdi. İşte İslam'a karşı suç işleyen dinsizlere böyle yaparız. Raşit pis pis sırıtıyordu. Meryem'in kucağındaki Azize ağlamaya başladı. Ertesi gün Kabil kamyonların istilasına uğradı. Hayırhanede, Şarenev'de, Karteh Pervan, Vezir Ekberhan ve Taymani'de kırmızı Toyota pikaplar sokaklarda kol geziyordu. Kasalarında silahlı, sakallı, kara türbanlı erkekler, her kamyonetten hoparlörler bangır bangır duyuru yapmaktaydı. Önce Farsça, sonra Peştun dilinde. Aynı mesajlar minarelere takılmış ses yükselticilerden ve artık şeriatın sesi diye bilinen radyodan da yayınlanıyordu. Dahası broşürler el inanlığı halinde sokaklara atılıyordu. Meryem bahçede bir tane buldu. Vatanımızın adı bundan böyle Afganistan İslam Emirliği'dir. Bunlar da bizim koyduğumuz sizin uyacağınız yasalar. Bütün vatandaşlar günde 5 vakit namaz kılacaktır. Namaz vakti başka bir iş yaparken yakalanan kırbaçlanacaktır. Bütün erkekler sakal bırakacaktır. Meşru ölçü çenenin altında en az bir sıkılı yumruk uzunluğundadır. Bu emre uymayanlar kırbaçlanacaktır. Bütün erkek çocuklar türban takacaktır. 1. ile 6. sınıf arasındakiler siyah, daha yukarı sınıftakiler beyaz türban takacaktır. Bütün erkek çocuklar İslami kılıklar giyecektir. Gömlek yakaları düğmelenecektir. Şarkı söylemek yasaktır. Dans etmek yasaktır. İskambil oynamak, satranç oynamak, kumarın her türü ve uçurtma uçurmak yasaktır. Kitap yazmak, film izlemek, resim yapmak yasaktır. Evinizde kuş beslerseniz kırbaçlanacaksınız. Kuşlarınız öldürülecek. Çalarsanız eliniz bilekten kesilir. Bir daha çalarsanız ayağınız kesilir. Müslüman değilseniz Müslümanların görebileceği bir yerde dua etmeyin. Bunu yapanlar kırbaçlanacak ve hapse atılacaktır. Bir Müslümanı kendi dinine döndürmeye çalışan kişi idam edilecektir. Kadınların dikkatini. Evinizden dışarıya çıkmayacaksınız. Kadınların sokaklarda amaçsızca dolaşması caiz değildir. Dışarıya çıkarsanız yanınızda mutlaka bir mahrem, erkek akrabanız bulunacak. Sokakta tek başına yakalanan kadın dövülecek ve evine gönderilecektir. Her ne şart altında olursa olsun asla yüzünüzü göstermeyeceksiniz. Dışarıdayken burka ile örtüneceksiniz. Aksi halde şiddetle kırbaçlanacaksınız. Makyaj malzemeleri yasaktır. Mücevher yasaktır. Çekici, gösterişli giysiler giymeyeceksiniz. Sizinle konuşulmadan konuşmayacaksınız. Erkeklerle göz göze gelmeyeceksiniz. Ulu orta gülmeyeceksiniz. Gülenler kırbaçlanacaktır. Tırnaklarınızı boyamayacaksınız. Boyarsanız bir parmağınız kesilecektir. Kızların okula gitmesi yasaklanmıştır. Bütün kız okulları derhal kapatılacaktır. Kadınların çalışması yasaklanmıştır. Zinadan suçlu bulunursanız taşlanarak öldürüleceksiniz. Dinleyin, iyi dinleyin, itaat edin. Allahu Ekber. Raşit radyoyu kapadı. Oturma odasında, yer sofrasında yemek yiyorlardı. Necibullah'ın ipte sallanan cesedini göreli bir hafta bile olmamıştı. Nüfusun yarısını evde boş boş oturmaya zorlayamazlar. Bunu yapamazlar dedi Leyla. Neden yapamasınlar dedi Raşit. İlk kez Meryem ona katıldı. Raşit aynı şeyi kendisine ve Leyla'ya yapmamış mıydı? Hem de büyük bir başarıyla. Leyla'nın bunu görmemesi mümkün müydü? Leyla bastırdı. Burası köy değil, burası Kabil. Kadınlar burada yıllardır avukatlık, doktorluk yapıyor, hükümette yer alıyorlar. Raşit sırıttı. Tam da üniversite mezunu, şiir okuyan bir adamın kibirli, küstah kızı gibi konuşuyor. Ne kadar kentli, ne kadar da taciksin. Bunu Taliban'ın ortaya attığı yeni, radikal bir fikir mi sanıyorsun? Kabil'deki küçük, değerli kabuğunun dışına çıkmayı hiç denedin mi, gülüm benim? Gerçek Afganistan'ı, güneyi, doğuyu, Pakistan sınırındaki aşiretleri görme zahmetine kalkıştın mı? Hayır mı? Ben gördüm. Ve sana şu kadarını söyleyebilirim ki, bu ülkede zaten hep böyle ya da buna yakın yaşayan bir sürü yer var. Ama senin haberin yok tabii. Buna inanmayı reddediyorum, dedi Leyla. Ciddi olamazlar. Taliban'ın Necibullah'a yaptığı bana bayağı ciddi göründü dedi Raşit. Sence de öyle değil mi? O bir komünistti. Gizli polisin başıydı. Raşit güldü. Meryem yanıtı bu kahkahadan aldı. Taliban'ın gözünde o korkunç, ürkütücü, Kuat'ın şefi ve bir komünist olmak Necibullah'ı bir kadından azıcık daha aşağılık yapıyordu. O kadar.